Ayrım 5, sayfa 40. Zenginin malı ve züğürdün çenesine dair. Ergun Bey, günün bir kısmını ülkeye nam salan holdingin merkezinde, bir bölümünü de görkemli Bereketzade Yalısı'nın 3. katındaki çalışma odasında, salon demek daha doğru, geçirdiği için, ondan hiçbir zaman ayrılmayan Zehra'nın yolu da, sık sık lacivert denizde beyaz yansımalar yaratan, gecede ışıklarıyla bir şehrain esrikliği yaşatan görkemli yalıya düşer. Çünkü ya akşam yemeğine önemli konuklar gelecektir, ya bahçede bir davet verilmektedir, ya da aile içinde doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi kutlamalar vardır. Küçük olsun, büyük olsun herhangi bir sorunla karşılaşan Ergun Bey'in, çevresine baktığı anda Zehra'yı görecek durumda olması yazılı olmayan bir kuraldır. Zehra, Ergun Bey'in yüz ifadesinden, eliyle yaptığı küçük bir işaretten, hatta bakışından ne yapılması istendiğini anlar, ona göre davranır. Lafı uzatan, kendisini sık boğaz eden bir konuktan kurtulmak mı istiyor? Zehra'ya bir bakış atması yeterlidir. Davette ona yaklaşma olanağı bulmuş biri, bu fırsatı büyük bir şansa çevirmek için randevu peşinde mi koşuyor? Ergun Bey'in şöyle sinek kovar gibi belli belirsiz bir hareket yapması Zehra'yı o saniye harekete geçirir. Kısacası, beklendik ya da beklenmedik her durumda Zehra bir çaresini bulur, sorunu çözer. Başkasının yerine oturan konuklar, açık saçık şakalarla davetin nezahetine gölge düşürenler, fenalık geçirerek doktora ihtiyacı olanlar, içkiyi fazla kaçıranlar gibi insanların bir araya geldiği her yerde rastlanılabilecek binbir küçük aksilik onun yetki ve sorumluluk alanına girer. Yalıdaki emektarlarla da iyi dosttur Zehra. Ne de olsa kendisi de büyük bir özveriyle okutulabilen dar gelirli bir ailenin kızıdır. Bu yüzden de kendini aileden çok çalışanlara yakın hissetmesi ve Kahya Mehmet amcanın ya da eşi Gülnaz teyzenin yanında daha rahat ettiği için her fırsatta alt kata onların yanına gitmesi doğaldır. Bu emektarlar Bereket ailesinin üç kuşağını, yani Ergun Bey'in babası İsmail Bereket'i, annesi Cavidan Hanım'ı da tanıdıkları için Zehra onlardan ailenin geçmişiyle ilgili çok şey öğrenir. Mehmet amcanın sohbetlerinde İstanbul'un zenginleri ve yalı sahipleri hep dönemlerle anılır çünkü o siyasi dönemlerde zengin olmuşlardır. Mesela Abdülhamit zenginleri diye bir kategori vardır. Yıldız Sarayı'nın vehimler içinde yaşayarak hayatı kendisine de kullarına da zehir eden talihsiz sultanı, hafiyelik yapanlara ödül olarak Boğaz'da yalı, Nişantaşı'nda konak hediye etmiştir. Daha sonra harp zenginleri gelir. Bunlar, 1. Dünya Harbi'nde silah ve petrol ticareti yapan, kaçak şeker, kaçak kömür, kısacası her türlü malın kaçakçılığını yaparak zengin olanlardır ki, onların yerini yine Mehmet amcanın deyimiyle Cumhuriyet zenginleri almıştır. İstiklal Harbi'nden sonra zenginlik el değiştirdi kızım, diye anlatır Zehra'ya. Servetler gayrimüslimlerden alınıp Müslüman Türklere verildi, Türk zenginler ortaya çıkarıldı. Zehra'nın anladığı kadarıyla Bereket ailesinin serveti de Ankara hükümetinin verdiği bazı ayrıcalıklar sonucunda ortaya çıkmıştı. Yoksa İsmail Bey'den önce Bereketzadeler Anadolu eşrafından varlıklıca bir aileydi. Böyle uluslararası bir endüstri, banka, ithalat, ihracat imparatorluğu hayallerinden bile geçmezdi. İsmail Bey'in kendi halinde bir zahire tüccarı olan babası Bereketzade Hacı Mustafa, gelecekten mesaj alabilse ve Forbes dergisinin dünya zenginleri listesinde üst sıralarda Bereket adını görseydi düşer bayılırdı herhalde. Ama o zamanlar ne Cumhuriyet hükümeti vardı ne Forbes dergisi. Herkes padişahın kuluydu. Az sayıda kulun okuyabildiği tek yazı da Osmanlıcaydı. Günde 5 vakit namaza giderler, başlarına püsküllü fes, meslerinin üstüne lastik galoş takarlar, Ramazan'da oruç tutarlar, bol bol koyun eti ve pide yerler, etli butlu esmer kadınlardan hoşlanırlar, sarışınlara tüy bozuk derler, güneşten kaçarak beyaz kalmaya çalışırlar, bir dirhem et bin ayıp örter diyerek zayıf insanları, avurtları çökmüş kadınları ve erkekleri çok çirkin bulur, onlara acırlardı. Yani rahmetli İsmail Bey'in babası, Ergun Bey'in dedesi oluyor bu durumda. Bereketzade Hacı Mustafa Efendi, mezarından kalkıp da Konstantiniyye Oteli'nin o görkemli açılış törenini görebilse, diyetisyen peşinde koşarak avurtları çökmüş, köprücük kemikleri tuzluk gibi fırlamış, üstelik solaryumlarda marsık gibi kararmış kızları görse, "Vah vah ümmeti Muhammed aç sefil olmuş" diye çok üzülür. Ayrıca bu kadınların niye böyle, sözü meclisten dışarı fahişe gibi giyindiğine, kulak tırmalayan gavur müziğiyle ortaya fırlayıp köçeklik yaptığına, onca erkeğin arasında nasıl olup da arsız arsız güldüğüne akıl sır erdiremezdi. Hele yanılıp da önüne somon, saşimi, havyar vesaire koymaya kalksalar, tadına bakar bakmaz yüzünüze güller, istifra eder, o davetten mücrim gibi kaçarak kendi ahşap Anadolu konağındaki keşkek ve etli ekmek ziyafetine göz nuruyla işlenmiş beyaz dantelli, Hacı Şakir sabunlu, keyif kahveleri için cezvelerin sürüldüğü mangallı, gusül abdestli, teravih namazlı, karınca dualı, gül suyu kokulu, çınar ağaçları altında sessizce yaşayan Osmanlı dünyasına rücu eder, gördüğü karabasandan uyanmanın çarelerini arardı. Bereketzade Hacı Mustafa Efendi, İstanbul Boğazı'ndaki bu görkemli 36 odalı yalıyı görmemişti. Hatta İstanbul'a yolu bile düşmemişti. Yalıyı alan oğlu İsmail Bey'di. Cumhuriyet'in ilk Türk zenginlerinden biri, belki de birincisi. Hükümet ona orduya zahire temini görevini verince para kazanmamak mümkün değildi ki zaten. Bereketzade ailesinin kulaklarından bir anda para fışkırmaya başlamıştı. İsmail Bey bu sermayeyi büyük bir holdinge dönüştürmüş, onun oğlu Ergun Bereket de Amerika'dan Japonya'ya her milletten ortaklarla şirketlerini uluslararası boyuta taşımıştı. Elmas Hanım kendisine sakinleştirici bir şurup hazırlarken onun oturttuğu koltukta ses çıkarmadan bekleyen Zehra, başına yıldırım gibi giren ani bir ağrıyla sarsılıyor. Aynı anda midesi de ağzına geliyor sanki. Çok şiddetli bir atak bu ama Allah'tan hemen geçiyor. "Ben buradayım" diye hatırlatmak istiyor sanki kendini. Acaba gerildiği, heyecanlandığı zaman daha mı sıklaşıyor bu ataklar? Herhalde öyle. Zehra kadına bir şey belli etmiyor, kendini toparlıyor. Bu ağrılar bir saniye bile sürse hemen başına doğru bir sıcaklık yükseliyor, ter içinde kalıyor. O akşam kim bilir kaçıncı kez "Allah'ım olmasın, olmasın" diye yalvarıyor. Bu geceyi atlatır atlatmaz doktora gidecek. Allah'a söz veriyor, yemin ediyor. Bu arada Elmas Hanım'ın titreyen bir sesle "Mahvoldum" dediğini duyuyor. "Kızım, bu sefer gerçekten mahvoldum. Artık İstanbul şıllıklarının dilinden kurtulamam. Basın da yazar. Oo, çalkalanır ortalık." Zehra ne diyeceğini bilemiyor. Kadının söyledikleri doğru. Sahiden de İstanbul zenginleri şimdi bu kadıncağızı tefe koyar. Ama bu da söylenmez ki. İster istemez Elmas Hanım'ın durumu abarttığını, bir dil sürçmesinin herkesin başına gelebileceğini, hem zaten Türkçe'de W harfi olmadığı için V ile sık sık karıştırıldığını, low yerine love demenin çok daha büyük bir hata sayılamayacağını söylüyor. Ama sözleri kendi kulağına bile ikna edici gelmiyor. Bal gibi de büyük bir hata bu. Süleyman'a kanun yapıcı yerine sevişken demenin mazur görülebilecek bir yanı yok. Ama babasının o sevimli doğu şivesiyle söylediği gibi, denmeyi ki diyesin. Durum aynen böyle ama kadıncağız bu cılız teselli cümlelerine bile dört elle sarılıyor. "Öyle mi diyorsun kızım?" diyerek gözlerini öylesine yalvar yakar bir ifadeyle Zehra'ya dikiyor ki kızın artık başka çaresi kalmıyor. Onu rahatlatabilmek için aklına geleni söylemeye başlıyor. Elmas Hanım bir süre sessizce gözyaşı döküyor. Elindeki zarif dantelli mendilleri sırılsıklam ediyor. Sonra da Sanki yakın dostlarmış gibi Zehra'nın elini tutup ona ne kadar teşekkür borçlu olduğunu, zaten Zehra'yı kızı yerine koyduğunu, çok ama çok minnet duyduğunu anlatıyor. Bu arada kendisini insafsızca eleştiriyor. Yabancı dil bilmediği halde İngilizce konuşma özentisini yerin dibine batırıyor. Artık kendisini tanıyamadığını, gerçek Elmas'ın bu olmadığını söylüyor. Zehra'yı da buna inandırmaya çalışıyor. Kadının o anda son derece samimi olduğundan emin Zehra. Gerçekten de yüreğinin pişmanlık ateşleriyle yanmakta olduğu görülüyor. Ama hiçbir insan sonuna kadar kendini suçlayamaz. Mutlaka başkalarını da işin içine katması gerekir. Eninde sonunda bir rahatlama anının gelmesi için gereklidir bu. Elmas Hanım da öyle yapıyor. Yaşları dinmiş gözlerini Zehra'nın gözlerine dikerek, "Hayat herkesi değiştirir," diyor. Hem de hiç beklemediğin biçimde. Zehra'nın Gülnaz teyzeden dinlediği kadarıyla Elmas Hanım o yalıya güzelliğiyle hemen dikkat çeken genç bir hemşire olarak girmişti. Ankara'da hemşirelik okulunu bitirmiş olan bu mazbut kızı yakınlarının tavsiyesiyle damla hastalığından muzdarip sağ yanına felç inmiş ama uzun süre hastanede yattıktan sonra ille de evini isteyen İsmail Bey'e bakması için tutmuşlardı. O sıralarda Ergun Bey de İngiltere'de okulunu bitirip dönmüş, holdingin karmakarışık ilişkilerini anlamaya çalışan, iyi niyetli, yakışıklı sayılabilecek bir veliahttı. Evde geçirilen haftalar güzel hemşireyle veliahtı birbirine yaklaştırmış ve bu iş Elmas'ı çok seven İsmail Bey'in de tavsiyesiyle evliliğe dönüşmüştü. Yani tuhaf bir biçimde klasik, saf Yeşilçam filmlerinin o sırada tahsilini ikmal eden oğlum Avrupa'dan döndü sahnelerini anımsatan ama gelin görün ki gerçekten yaşanmış bir hikayeydi bu. Filmleri anımsatıyor diye yaşam öykülerini değiştirecek halleri yoktu ya. İlk günden beri bu aileye, bu zengin çevreye ayak uydurmaya çalışıyorum, diyor Elmas Hanım, Zehra'nın elini bırakmadan. Bilsen kızım neler çektim, nelere katlandım. Kan tükürdüm, kızılcık şerbeti içtim, dedim. Olmaz olsun böyle hayat. Ne işim vardı bunların arasında benim? Keşke bana benzeyen biriyle evlenip bu lanetli şehre hiç gelmeseydim. Ankara'da kendi halinde bir hayat kursaydım. Fakir ailemi mi başıma kalkmadılar, marangoz babamı mı? Kayınpederim İsmail Bey beni niye sevmişti biliyor musun? Ona kendi ailesini hatırlatıyordum da ondan. Ben de onun gibi suşi filan yemek istemem. Lahmacun kebap ister canım. O alafranga parçalarla dans etmekten nefret ederim. Bizim oyun havalarıyla şöyle şıkır şıkır oynamaya bayılırım ama yapamam. Çünkü böyle yerli adetler bereket ailesine yakışmaz. İlle de taklit olacaksın. Bunlar başka bir millettir kızım. Türk, Rus, Arap, Çinli, Amerikalı, İngiliz olmalarının dekordan öteye bir anlamı yoktur. Birbirlerini gözlerinden tanırlar. Çünkü para imparatorluğuna aittirler. Mesela bir lokantaya gidince bir bakışta oranın gecede ne kadar kazandığını kestirmeye çalışırlar. Çarpar böler hesap yaparlar. Kendilerine bir faydası olmasaydı huydur bu. Otelde, gezide, uçak yolculuğunda sadece para düşünürler. İtibarları da birbirlerine göredir. Söylemezler ama parası olmayanları adamdan saymazlar. Kaç kuruşluk kişi derler. Bu durum paranın satın alabileceği şeylerle ilgili değil kızım, başka bir şey. Bilmeyen anlayamaz. Önemli olan paranın kendisi. Daha doğrusu para da değil, ekrandaki rakamlar, sıfırlar. Altın yığınına gömülen, onları sevip okşayan adamı bile anlayabilirsin ama bunlarınki var olmayan bir şey. Sadece rakam, sayı. Bir yandan kadının o koket görünüşünün altında ne kadar akıllı olduğunu, Emre'nin bu sözleri duysa hemen onaylayacağını, insanlar hakkında ön yargılı olmamak gerektiğini düşünen Zehra, bir yandan daha içini boşaltmak için makineli tüfek gibi konuşup zenginlere saydırdıkça saydıran Elmas Hanım'ın sözünü kesip araya girmek için bir fırsat arayarak "Ama Ergun Bey onlardan değil," demeyi başarabiliyor. Bunun üzerine kadının yüzüne çok acı çektiğini gösteren fakat plastik ameliyatları daha çok vurgulamaktan başka işe yaramayan bir ifade yerleşiyor. Daha alçak bir sesle. Başlangıçta gerçekten onlardan değildi. durmadan İngilizce tarih kitapları okurdu. Onlardan değildi, diyor. Evlendiğimiz yıllarda ne kadar hoş, zarif, iyi niyetli bir adamdı bilsen. Ama o zamanlar bu kadar sorumluluğu yoktu. Zamanla değişti. Şartlar onu zalimleştirdi. Çirkef bir bataklığa adım adım gömülür gibi ellerimin arasından kaydı gitti. Onlardan biri oldu. Benden de nefret etmeye başladı. Tam bu noktada şiddetle itiraz eden Zehra'yı eliyle durdurarak devam ediyor. Hiç boşuna uğraşma kızım, diyor. Ben her şeyi biliyorum. Nefret ediyor gerçekten. Bu akşamki bakışlarını görmedin mi? Sanki ben bir yılanmışım gibi davranıyor. Hakkını yemeyeyim. Hayatında başka bir kadın yok. Hiç de olmadı. Olsa sen bilirdin zaten. Aşağıdaki erkeklerin çoğunun metresi var. Ergun'un öyle bir merakı hiç olmadı. Ama beni ailesine, konumuna uygun bir eş olarak görmüyor. Kendisini Ergun Bey'e daha yakın hisseden Zehra, avaz avaz bağırarak, öyleyse sen de biraz dikkat et be kadın. Kendin söylüyorsun kocamın hiçbir kadınla ilişkisi yok, eviyle işi arasında yaşıyor diye. Sahiden de öyle, mazbut bir adam. İlk kez bir iş yerinde bana bırak sarkmayı, şaka yapıp takılan bile yok. Sen de biraz uyum göster o zaman. Eton mezunu adamın yanında İngilizce konuşacağım diye hem kendini hem de onu rezil etmeye gerek var mı be kadın? Hem böyle dudaklarını şişirterek, gözlerini yukarı doğru çektirerek, burnunu neredeyse yok derece ettirerek insanlıktan çıktığını görmüyor musun? Vaşak gibi görünüyor suratın. Oysa eski resimlerinde ne kadar güzelsin. Diyemiyor elbette ama aklından bunlar geçiyor. Bu sırada kadının evlilik dediğini duyuyor. Hem talihtir, hem talihsizlik, hem uğurdur, hem de bir lanet. Sen evlilik düşünüyorsundur herhalde kızım. Kötü bir şey söyleyip aklını karıştırmak istemem. Gönlünü çalan birisi var mı? Gönlünü çalana, şu eski klişelerdeki naifliğe gel de bayılma. Gönlünü çalan, gönül hırsızı, seni çapkın seni dönemi. Ne hoş. Nasıl hem iyi hem kötü diye sormadan edemiyor Zehra. Kadın acı acı gülümsüyor. Ona kendi çevresinden, Anadolu'dan bir atasözüyle cevap vereceğini söylüyor ve ağzında balı olanın götünde iğnesi olur, diyor. Hadi şimdi otur düşün bakalım ne demek istiyor. Zehra, Emre'yi arı olarak düşünemediğini fark ediyor. Ayrım sonu. Sayfa 47.